Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptığım Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde çok sevdiğim bir arkadaşım var. Simge Döngel. Simge 7 sene önce başladığı kurumsal hayata son bir senedir Dubai'de devam ediyor. Simge ile tüm yönleriyle Dubai'de yaşamayı konuşacağız. Merhaba Simge, hoş geldin.
Hoş bulduk Emre'cim. Seninle böyle çok sevdiğim podcastlerinde bir arada olmak çok güzel.
Evet, sonunda Simge'yi de konuk aldım. Bu işe başladığımdan beri Simge'yi darlıyordum bir yandan. Hoş geldin Simge tekrardan. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Dubai macera nasıl gelişti?
Sen buraları çok iyi biliyorsun zaten. Yaklaşık 7-8 senedir stajla da beraber 8 senedir Henkel'de çalışıyorum. Pazarlamada farklı görevlerde rol aldım. Sonrasında da burada bölge ofisinde farklı bir tecrübe için şans bulunca ben de Dubai'ye gelmeye karar verdim. Yaklaşık bir senedir de burada yaşıyorum.
Peki Dubai'de hayatı seviyor musun? Sevdiğin yönleri neler?
Vallahi açıkçası seviyorum. Başta böyle özellikle buraya Temmuz ayında havanın 50 derece olduğu bir yerde gelince çok böyle karşıydım. Zaten daha yıllar öncesinde sen de biliyorsun ki çok yakın bir arkadaşımız da burada Dubai'de yaşıyordu ve benim hep buraya karşı bir önyargım vardı. İşte çok artificial bir şehir, her şey yapay, hiç gelmeden tabii ki bunlar önyargılar tamamen. İşte tamamen ben doğayı, yeşillikleri, Avrupa şehirlerini seven bir insanım, ne yapacağım orada diye düşünüyordum. Bir de üzerine çöl sıcaklarına 50 derecede böyle nefes alamadığım bir sıcaklığa geldim. Çok fazla önyargılarım vardı. Çok çekiniyordum burada yaşamaktan. Ama Eylül sonu, Ekim itibariyle o kadar güzel oluyor ki hava. Yani Türkiye'ye göre kıyasladığımda 8 ay, 9 ay boyunca yazın bir yerdeymişsin gibi yaşama şansım var. O yüzden açıkçası çok sevdim diyebilirim. Bir yaz insanı olarak özellikle. Yani yaklaşık 8 ay boyunca tatilde gibi yaşıyorsun. Bu hani dünyanın farklı bir yerinde bulunamayacak bir lüks bence.
Evet, özellikle yani burada kışın İngiltere'de mesela yağmurlu havalar varken senin plajda 30 derece fotoğraflar koyman biraz şey, güzel yanı Dubai'nin aslında. Tabii şu an kaç derece? 48 derece miydi hissedilen?
Evet şu anda hissedilen 48, 50'nin bile üzerine çıkıyor. Ya gerçekten şöyle, yani ben şu şekilde düşünüyorum. Evet, kışın İstanbul'da ya da dediğin gibi Londra'da bu daha çok oluyor ama nasıl 3-4 ay hani pek dışarı çıkmak istemiyoruz, kendimizi eve kapatıyoruz. Burada da aslında o dönem yazın oluyor. Ama diğer bir taraftan bakacak olursan, biz yani yazıda geçtim, baharda, ilkbaharda, sonbaharda da birçok gün uyanırken hep karanlık bir havaya uyanıyoruz aslında. Burada her zaman güneşli, pırıl pırıl bir havaya uyanıyorsun. Tabii ki yani yılda 3-5 gün yine böyle sis oluyor. Tabii ki çöl rüzgarları vesaire oluyor. Onları hiç saymıyorum ama yani %90'ında yılın güneşli, pırıl pırıl bir havaya uyanıyorsun. O da insanın modunu çok fazla değiştiriyor.
Arada mesela yağmur yağdığında nasıl oluyor? Yani şehirde hayat karışıyor mu? Yoksa hani normal bir şekilde devam ediliyor mu hayata?
Valla pek normal devam edilmiyor. Hatta yağmur da zaten normal değil. Tamamen yapay bir yağmur. Burada hatta dalga geçiyoruz işte şey yine attı diye. Bayağı havaya yağmur bombaları atılıyor ve yapay olarak yağmur yağdırılıyor kışın. Hani para her yerde işliyor, öyle diyebilirim. Onda da yağdığında ayırda tutmuyor. Bayağı dolu yağıyor yani. Hani normal bir yağmur yağmıyor. Ben bu sene 2-3 kere gördüm. Bir tanesinde arkadaşım bende kalıyordu. Eve gitmek için Uber bulamadı ertesi gün. En son bir arkadaşı geldi aldı. Yani araba yolun yarısında suyun içerisinde kaldı. Yani bayağı neredeyse camlara kadar su varmış. Çünkü bu şehirde yağmura karşı herhangi bir altyapı yok. Yani yolda ne diyoruz o kapaklara, hani suyun akması için gereken yerler bile yok. O yüzden bayağı hayat duruyor. Öyle olduğunda, hatta yağmur yağdığında ben şeyi duymuştum. Ofisten insanlar erken çıkıyorlar, bizim ofis birazcık böyle yarım saat mesafede çölün ortasında. Yollar tıkanıyor, sel oluyor diye ofisten erken çıkıp dönüyorlarmış. Hani çok şükür öyle bir sokakta kalmayı yaşamadım. Ama yağmura hazırlıklı bir şehir asla değil.
Çok acayip. Bizde kar yağması gibi. Peki doğal olarak yağmur hiç yağmıyor mu? Hep böyle yapay mı yağdırıyorlar?
Yani doğal yağmur mu, gördüğüm şeyler hiç söyleyemem. Benim gördüğüm hep dolu şeklindeydi. Ama mesela doğal olan şunu söyleyebilirim. Hatta bir kere koymuştum, sen de görmüşsündür. Hava o kadar nemli oluyor ki yağmur yağmadan gökkuşağı görebiliyorsun.
Aa, onu ben kaçırmışım sanırım. Ama çok enteresanmış.
Aynen, hava o kadar nemli ki bulutların arasında bayağı gökkuşağı oluşuyor nemden dolayı. Görmediğimiz doğa olayları.
Peki Dubai'ye taşındığında hiç kültür şoku diyebileceğin bir şey yaşamış mıydın? Yani aslında Dubai baktığımızda bir, yani Birleşik Arap Emirlikleri daha doğrusu, bir şeriat ülkesi. Ama ekspatlar için çok esnek kuralları da var. Mesela ben o demin bahsettiğin arkadaşımız Özgün'ü ziyaret ettiğimizde çok şaşırmıştım. Yani gece kulüplerindeki hayat falan İstanbul'dan daha çılgın bir gece hayatı. Hani insanların giyimi, kuşamı çok daha rahat. Sonra da hani şaşırmayı bırakmıştım çünkü sonuçta ekspatlar için bu çok fazla kural da yok. Senin böyle şaşırdığın şeyler oluyor muydu?
Yok, hiç olmadı. Senin de dediğin gibi daha gelmeden önce işte böyle insanlarla konuştuğumda, işte şeriat olduğu için mesela konuşulan kurallar var. Atıyorum, evinde evli olmadığın birisiyle yaşayamazsın ya da buna benzer böyle hani genel kurallar var ama hiçbirini başına gelmiyor. Ya da ne bileyim, şöyle bir şey duydum ki ben çok mantıklı ve bununla alakalı yakın hani başına gelen insanlar duydum. Mesela alkollü araba kullanırken yakalandığında direkt ülkeden dışarı atılıyorsun. Hani daha öncesinde bu olay çok çok ciddiymiş. Şu anda belli para cezası da varmış ama para cezası da böyle bizim bir aylık maaşımıza falan yakın bir para cezası. Bayağı ciddi kurallar var ama kültür şok getirecek hiçbir şey yok. Hatta dediğin gibi burası tamamen yani bir Avrupa ülkesi gibi. Hele özellikle ekspatların yaşadığı belli başlı yerlerde oturursan, ben de Palm'da oturuyorum biliyorsun. Palm, Marina, işte belli bölgeler var. Hiç yani normalde hani hizmet sektöründe çalışan insanlar dışında tamamen gördüğün herkes Avrupalı. Dediğin gibi hayat çok rahat. Hani Türkiye'de sadece tatil yerlerinde vesaire giydiğimiz kıyafetleri, Avrupa'da bir yerde giydiğimiz kıyafetleri giyebiliyoruz. O rahatlıkta hani dışarıda gittiğin tüm restoranlar vesaire. O yüzden kültür şoku ters yönde oldu diyebilirim. Yani bir şeriat ülkesi mantığıyla gelip de tamamen Avrupa'yı bir ortam görüyorsun. Ona şaşırıyorsun aslında.
O çok acayip bir durum. Yani dediğin gibi Avrupa'da bir ülke ya da Amerika'da bir yermiş, bir şehirmiş gibi bir hissiyat oluyor gerçekten. Ve de bir yandan benim şaşırdığım bir noktada mesela çok güvenli olmasıydı şehrin. Hırsızlık oranı mesela çok düşükmüş.
Evet evet, hani şeriatla yönetildiği için ve bu tarz işte böyle hani alkol araba kullandığın dediğim gibi ülkeden atılma riskin var vesaire. Kurallar çok ağır olduğu için kimse bir şey yapmıyor. Bu arada aklıma bir kültür şokuyla alakalı mesela tek bir örnek geldi. Zaten burada kapalı insanları göreceğin tek yer devlet daireleri çünkü kendi şeylerinden olan, Emirati soyundan olan diyeyim, insanlar devlet dairelerinde çalışıyorlar. Ben ya araba için sürücü belgemi almaya gittiğimde devlet dairesine mesela girdim, yazındı ki o gün özellikle devlet dairesine gideceğim diye pantolon giydim. Üzerimde de hani açık olmayan ama kolsuz bir şey vardı. Kapıdan girdiğim anda bayan güvenlik bana doğru baktı, omuzlarını kapat diye işaret etti mesela. Ben de direkt yanımda şalım vardı, üstümü kapattım. Hani ama kafanı kapatman gerekmiyor tabii ki. Böyle sadece devlet dairesine gidip çıkarken şalınla oturman vesaire dikkat etmen gerekiyor. Ya da aynı şekilde mesela buradaki resident ID'm için fotoğraf çekileceğimde yine tabii ki de Temmuz Ağustos olduğu için üzerinde açık bir şey vardı. Fotoğrafı çeken kadın bile şalla kapatmamı istemişti. Böyle küçük nüanslar var.
Valla çok ilginç. Bir yandan mesela ama şeyde, restoranlarda expat isen rahatça ne bileyim alkollü içki alabiliyorsun. Zaten bir sürü gece kulüpleri var. Marketlerde içki satılmıyor değil mi? Belli bir yerden alınabiliyor. O nasıl oluyor?
Ya evet, marketlerde satılmıyor. Aslında Avrupa vatandaşlarının ya da ben de mesela dinime Müslüman yazdırmazsam gidip böyle bir içki lisansı çıkartabiliyorum. Haftalık belli bir hakkı oluyormuş galiba. Ben o yolu seçmedim. Burada tabii şu an ne kadar yasal bu söylediğimi bilmiyorum ama herkesin bildiği ve yaptığı bir şey olduğu için tabii açık açık söylüyorum. Dubai'nin içerisinde değil ama yakın şehirlerde Abu Dhabi'de, Sharjah'da limanlara yakın duty free gibi çalışan alkol shopları var. Oralara gittiğinde lisansın olmadan da gayet duty free fiyatlarıyla alışveriş yapabiliyorsun. Benim mesela evime yaklaşık böyle 25 dakika, yarım saat mesafede bir yer var. Gidiyorum ihtiyacım olduğunda gayet kolay alıyorum, çıkıyorum. Hiçbir zorluğu yok aslında. Restoranlarda zaten kimse bir şey sormuyor. Sadece dediğim gibi normal bir süpermarkette satış yok. Ama Müslümanlar için de süpermarketlerde, mesela Müslüman olmayanlar için daha doğrusu, bir yer var. Oradan da domuz ürünlerini, domuz eti vesaire, o tarz şeyleri alabiliyorsun.
Kimliğine falan mı bakıyorlar markette?
Yok, hiç bakmıyorlar. Ben de gelip mesela prosciutto falan alabiliyorum rahatça. Sadece orası böyle bir, hani Müslümanların görmemesi için ayrılmış, non-Müslim diye yazan böyle bir oda gibi bir yere gidiyorsun. Ama bu da benim dediğim hani Spinneys gibi daha çok İngiltere süpermarketlerinde gördüm. Carrefour'da ya da daha uluslararası olan zincir mağazalarda var. Normal lokal yerlerde yok tabii ki.
Peki Türkiye'deki kurumsal hayatla Dubai'de kurumsal hayat arasında farklar var mı?
Bence var ama bu şirketten şirkete de değişiyor olabilir. Ama yani genel olarak da diğer insanlardan, farklı şirketlerde çalışan insanlardan da duyduğum şu: bizim Türkiye'de alıştığımız aslında bir norm var. Mesela mesaiye kalmak, çok çalışmak bizim için hani normal, hayatın içerisinde olan bir şey. Benim burada gördüğüm insanların iş hayatı ve sosyal hayat dengesi çok daha fazla. Gerçekten hani sabah 9, akşam 6 mesela benim mesai saatlerim. Ondan önce ofisin yarısı var. Hani 10 gibi ofis doluyor. 6 dedim mi, 6'ya 10 kala dedim mi, ofisin çoğu boşalmış oluyor. Ben 7'de mesaiye kalan ancak 2 kişi falan görüyorum. Pek bir mesai kültürü yok ve genel olarak hafta sonları mailler atılmıyor. Çok çok çok daha rahat bir ortam var. Hani o yüzden Türkiye'ye kıyasla insanlar ilk geldiğimde ben çalışmıyorlar diyordum yani. Bu birazcık belki yani şirket kültürüyle, benim şirketimde daha çok Arap kültüründen olan insanların olmasıyla da bağlantılı. Daha çok Fransız şirketlerinde vesaire, yani Avrupalı insanların çalıştığı yerde farklı şeyler duydum tabii ki ama genel olarak burası çok daha rahat diyebilirim.
Peki sence yurt dışında yaşamanın, böyle expat olmanın zorlukları var mı?
Ya tabii ki insan kendi kültürünü, ailesini ve işte mesela Türkiye'de bulabileceği şeyleri, öyle söyleyeyim, özlüyor. Ama özellikle Dubai için konuşacak olursam, hani burada hem bir Türk komünitesi var, özlersen onlara daha kolay şekilde ulaşabiliyorsun. Aynı şekilde yani Araplar hem Türk kültürünü, Türk yemeklerini çok fazla sevdikleri için onları da bulabiliyorsun. Ama tabii ki bir boğazı, hani bir rakı muhabbetini vesaire bulamıyorsun. Onları insan özlüyor.
O zaman şeyi sorayım. Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler?
Valla tabii ki yakınlarım, sevdiklerim dışında en çok Ege Denizi'ni özledim diyebilirim. Çünkü yani biliyorsun denizin içerisinde yaşıyorum. Hani çok rahat sahile gidip geliyorum vesaire ama yani deniz sonuçta körfez. Hani bir Ege Denizi ferahlığı, parlaklığı yok. Ya da böyle bir boğaz manzarası, böyle İstanbul'un havası yok. Bunları çok özledim.
Evet, Boğaz manzarasıyla gerçekten yüzmek için Ege Denizi kadar güzel bir deniz sanırım yok ya. Yani Akdeniz falan da değil, direkt Ege.
Evet, her şey elinin altında olsa da insan mesela onların daha güzel olduğunu anlıyor.
Orada aslında yani plaj olarak plajlar çok güzel ama biz gittiğimizde de şeyi düşünmüştüm. Yani denizi böyle çok doya doya yüzebileceğin bir deniz değil gibi gelmişti. Tabii sen orada daha iyi bilirsin ama...
Evet, kesinlikle öyle. Dediğin gibi plajlar çok güzel ki yani biz hani artık şunu da düşünüyoruz bu arada. Yani mesela benim bu Palm'deki plajları da bence yapay yapmışlar. Yani kumları bir yerden getirmişler. Gerçekten Maldivler gibi böyle bembeyaz. Çok güzel ama denize girdikten sonra yine öyle bir bataklık havası, böyle berrak, içini gördüğün çok güzel bir su yok. Ama bayağı da balık var. O da ilginç tabii.
Sen Palm bölgesinde yaşıyorsun, değil mi?
Evet, bu bayağı, o da yapay olan yaptıkları palmiye şeklindeki adacıkta yaşıyorum.
Bir ilginç geldi. Palm dışında bir de Marina bölgesini söylüyordun, değil mi? Genelde insanların yaşadığı.
Evet. Genelde zaten hep insanlar ben gelmeden önce de özellikle işte muhakkak Marina'ya bak, Marina'da yaşa diyorlardı. Çünkü orada Marina civarında çok fazla restoran, bar vesaire var. Hani tek başınaysan, özellikle işte gezmeyi seviyorsan hani düz ayak tamam oralarda kal diyorlardı. Ama bence kesinlikle böyle palm gibi bir yerde yaşamak daha güzel. Hem hani böyle dediğin gibi bir adacık yani ve farklı bir yer. Hani bir daha nasıl böyle bir yerde yaşama şansın olur hani bilmiyorum. O açıdan çok güzel. Bir de biz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak yani bir saatte karşıya geçebiliyorken burada her yere 20 dakikada ulaşabiliyorsun arabayla, taksiyle vesaire. Hani hiçbir zaman dışarıya çıkarken aa çok uzak üşendim olmuyor. O yüzden de gidip de elimin altında diye Marina'da oturmadım. Ben bu tarafı seçtim ve çok çok mutluyum. Yani gelecekler olan varsa buraya mutlaka Palmiye tarafına bakmalı bence.
Bu yakınlık her yerin 20 dakika olmasını söyledin ya. Bunu birçok kişi aslında bölümlerde söyledi. Sanırım İstanbul'un bu zor hayatından sonra yani her yer için en az bir saat hatta bazen daha uzun trafikle süren yollar işte bir yere rahatça gidememek vesaire. Yurt dışına taşındıktan sonra en sevinilen konulardan biri bu oluyor. Hani ulaşım rahatlığı, hayatın bununla beraber gelen hayatın kolaylığı. Sence bu tür başka Dubai'nin sağladığı avantajlar var mı?
Valla çok çok doğru bir yere parmak bastın Ernot. Yani bizim bu benim için zaten Dubai'nin en güzel olan diğer bir tarafı da çok convenient olması. Hani sadece dediğin gibi 20 dakikada ulaşılma değil. Burada servis sektörü inanılmaz gelişmiş. Yani Hintli ve Pakilerin tamamen çalıştığı bir servis sektörü var. Yani mesela en basit şunu söyleyebilirim. Herhangi bir tabii ki de Covid öncesinde bu çok daha rahattı ama herhangi bir restorana dışarıda bir yere gittiğinde mesela kesinlikle vale servisi var. Türkiye'deki gibi ücretli değil. Yani sen bir yere arabayla gidiyorsan vale senin arabanı alır götürür. Ya da bir yere gittiğinde mesela restorana gittiğinde hani normal ortalama bir yere bile gitsen çok şık bir yere gitmişsin gibi işte seni kapıda ayrı bir insanlar karşılar yerine götürür. Başka bir garson gelir. Özellikle senin işte rahat mısın, mutlu musun onu sorarlar. Yani servis sektörü çok üst seviyede. Ya da ne bileyim her türlü evin işini yaptırmak için bir adam bulabilirsin çok kolay ve çok ucuz bir şekilde. Aynı şekilde temizlik ve benzeri işler gibi. Ya evine mesela kuaför gelebiliyor çok rahat. Her şey o kadar rahat ki bu rahatlığa ulaştıktan sonra hani insan normal şartlar altında bunu özlüyor. Ve hani şunu söyleyebilirim ki tabii de Türkiye'de bir ortalama maaş kazanıyorken yapabileceğin şeyler versus burada ortalama maaş kazandığında yapabileceğin şeyler çok farklı. Burada hani orta gelir seviyesinde olup çok çok lüks bir hayat yaşayabiliyorsun. Hani bunu kesinlikle çok hani tabii ki herkes sever ve başka bir yerde bulamayacağımız bir fayda olduğunu düşünüyorum.
O yüzden de herhalde bu hani kurumsal çalışanlar için Dubai bu şekilde bir cazibe noktası oluyor. Yoksa hani belki bu kadar çok insan orada yaşamayı tercih etmeyebilirdi.
Kesinlikle. Zaten hani buradaki bu kadar ekspatı, Avrupalıyı tutmalarının tek şeyi, yolu bu açıkçası. Zaten o yüzden hem burada Avrupa gibi bir şehir inşa etmişler hem de onlara bu kadar hani bize onlara bu kadar olanak tanıyorlar. Ve tabii ki de yani daha çok yani dışarıya göre daha yüksek maaşlar veriyorlar. Özellikle İngilizlerin vesaire aldığı maaşları duyuyoruz burada. Bu sayede de insanları burada tutuyorlar. Ama Türkiye'ye göre de karşılaştıracak olursam gerçekten yani çarpı 2-3 seviyelerinde. O yüzden birçok hani Türkiye'den de insan buraya gelip hem yani tek başına daha çift olarak da gelip 5-10 yıl çalışıp Türkiye'de ev, kat, yat yapma şansına sahip oluyorlar.
Vay be, o kadar bir fark var yani.
Evet yani aylık bazda 2-3 kat. Aylık bazda 2-3 kat yani sadece şey olarak da değil, kazancın olarak da değil aslında. Yani yaşadığın hayat standardı olarak da çok daha fazla. Normal bir maaş seviyesiyle işte deniz manzaralı, çok güzel bir evde kalıp yani Türkiye'de 5-6 hatta 7 katını alacağın bir arabaya binip kullanabiliyorsun burada hiç vergi de olmadığı için. O yüzden hem yaşadığın sürece daha convenient hem de yatırım yapmak açısından çok çok mantıklı buraya gelmek, çalışmak.
Bu arada şey dedin ya, İngilizlerin aldığı maaşları duyuyoruz. O konu biraz karışık bir konu sanırım, değil mi? İngilizlerin aldığı maaş bazı Avrupa ülkelerinden gelenlerden sanırım biraz daha yüksek. Ve böyle hani milliyetler arası bir hafif kast sistemi gibi bir şey mi var?
Ya buraya aslında benim bildiğim, tabii ki çok daha iyi bilenler vardır ama yani şu hep konuşuluyor. Emiratilerin zaten İngiltere ile çok iyi bağlantıları var. Hatta Emiratiler kendi parasını da İngiltere'de tutuyor diye. Böyle duyduğun hikayeler de vardır. İşte Emiratinin oğlu İngiltere'deki şu partide görülmüş ya da işte ne bileyim karısı İngiltere'ye kaçmış vesaire diye. Öyle bir bağlantıları olduğu için buraya da ilk aslında gelenler hep İngilizler olmuş. Oradan yola çıkarak söyleyebileceğim en azından ilişkileri iyi. Ve bildiğim kadarıyla da yani İngiliz öğretmenler vesaire burada çok fazla öyle şeylere ihtiyaç olduğu için onların aldığı gelirler daha yüksek diğer vatandaşlara göre. Diğer milliyetlerden gelenlere göre diyeyim.
Bir yandan da hizmet sektöründe tamamen dediğin gibi demin Hindistanlı, Pakistanlı, Filipinli çalışanlar var.
Evet. Böyle burada lütfen beni küçük, beni eskiden Filipinli'ye benzetinin altını çizebilir miyiz Emre?
Simge çok Simge iş hayatında çok çok çok çalışıyordu ama hiçbir zaman çalışmaktan şikayet etmezdi. Yani herkesin illaki işiyle ilgili böyle şikayet ettiği noktalar olurken Simge hep böyle güler yüzlü, hep çalışmayı seven. Biz de ona Filipinli diye takılıyorduk. Çünkü Filipinliler de hani illa zorluk yaşıyordur tabii hepsi çalışma hayatında ama bunu kesinlikle karşı tarafa yansıtmayan ve hep güler yüzlü olan bir millet. En azından benim bana denk gelenler. Simge'ye bu şekilde takılıyorduk Filipinli diye. Orada birinci elden görme şansın oldu Simge.
Bayağı evet Emre'cim gerçekten yani birebir görünce tamamen anladım ne demek istediğini ama inanılmazlar yani karınca gibiler deli gibi çalışıyorlar ama her zaman böyle güler yüzlü aşırı tatlış ve hatta bizim hep böyle buradaki Türk arkadaşlarımla yaptığımız taklitleri şöyle hello madam, how are you madam diye sürekli gülerek madam madam diye hizmet ediyorlar gerçekten ama ben onların yanında o kadar Filipinli olmadığımı anladım.
Peki Emiratilerle hiç tanışma fırsatın oldu mu? Onlar böyle biraz daha ayrı yaşıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Onlarla hiç böyle iletişime geçtiğin oldu mu?
Yok hiç olmadı. Maksimum araba satın aldığım dealer Emirati'ydi. Onu biliyorum. Emirati soyundan da en azından onu biliyorum. Ama onun dışında restoranlarda vesaire bu onların işte traditional beyaz kıyafetleriyle görüyoruz etrafta ama çok çok nadiren. Dediğim gibi burada benim yaşadığım lokasyonda ya da işte Marina'da arkadaşlarımın yaşadığı yerlerde vesaire hiç görmüyoruz. Onların da farklı böyle yaşadıkları belli bölgeler var. Daha çok bu Burj Khalifa'nın oralarda, downtown'da yaşıyorlar. O yüzden pek bir günlük hayatta karşılaşma şansımız olmuyor.
Peki Dubai'de en sevdiğin yerler, kesin görülmesi lazım dediğin yerler nereler?
Belli bir lokasyon gibi aslında direkt şu anda aklıma gelen bir şey yok. Ama mutlaka yapılması gereken aslında birçok şey var. Ya burada meşhur olan zaten dediğim gibi işte servis sektörü çok iyi diye söyledim. Burada farklı farklı deal'lar var. Mesela işte hafta sonu brunchları çok meşhur. Bu işte sahil kenarında yani deniz kenarında olan beach club gibi yerlerde de var. Restoranlarda da var. Gün böyle belli bir paket ücreti ödüyorsun. Ve belli bir saat arasında işte atıyorum 1-4-1-5 arasında sınırsız yeme içme şansın oluyor. Hem böyle farklı farklı birçok yemeği deneyebiliyorsun. Hem de sınırsız içki olduğu için böyle çok keyifli bir şekilde oturup arkadaşlarınla gün boyunca sohbet, muhabbet ve böyle doyasıya yeme içme gibi şeyler var. Bence kesinlikle böyle Dubai'ye geliniyorsa öyle brunch'a gitmek lazım. Ve tabii ki bir kız olarak Ladies Night'lar. Ladies Night aslında ilk başladığında sadece belli bir günmüş. İşte klasik restoranlara bayanlar gitsin, işte erkekler de gelsin, böyle bir kalabalık yaratılsın gibi olmuş. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam çarşamba olarak başlamış. Ama ondan sonra şu anda her gün yani pazardan cumartesiye kadar her güne bir restoranda Ladies Night bulabiliyorsun. Ve mesela şu şekilde yani belli bir indirim vesaire değil. Mesela 3-4 içkilik kupon veriyor. Plus yemeklerde %50 indirim. Yani biz bazen gidiyoruz gerçekten hani eve McDonald's söyleyeceğimiz paraya tamamen içmiş ve böyle bir şeyler yemiş bir şekilde dönüyoruz. Yani inanılmaz deal'lar oluyor. Bunları mutlaka gelince keyfini çıkarmak lazım. Bir de aslında burada her şeyin size ulaşılabilir olduğu gibi çok kolay bir şekilde, tabii her tarafımız deniz, su sporları yapabiliyorsun çok kolay bir şekilde. Benim evimin önünden zaten her gün deli gibi jet ski geçiyor biliyorsun. Ben de mesela burada işte rüzgar sörfü vesaire, rüzgar sörfü değil, dalga sörfü yapmayı öğrendim. Aslında böyle çok kolay bir şekilde uygun fiyatlara birçok farklı sporda deneyebilirsin burada. Onları da mutlaka yapmak lazım. Bir de aslında şey var Emre, benim yapmadığım ama çok çok yapmaya can attığım bir tecrübe daha var burada. Yapamadan gidersem üzülürüm dediğim. Çölde kamp. Bizim iş yerinde birçok arkadaşımız yapıyor. Çok keyifli oluyormuş tamamen burada. Çünkü şehirde her taraf ışıklı olduğu için çok zor görüyorsun yıldızları. Çölde böyle tüm yıldızları görebildiğin, sabahtan böyle yani akşam oturup sabaha kadar ateş yapıp böyle keyifli bir şekilde oturabileceğin hem kamp alanları var, hem de arkadaşlarımız gidip kendi cipleriyle gidip işte kamp kuruyorlar. Mutlaka öyle bir şey de yapmak lazım burada.
Onu ben de çok merak ediyorum ya. Onu şeyde görmüştüm ben de, bir YouTuber'ın videosunda Umman'da böyle çölde kamp yapmışlar falan. Bütün yıldızları böyle açık seçik görebiliyorsun falan. Yani çok güzel duruyordu. Korona olmasaydı ziyarete gelsem yapardık Simge.
Gelseydin yapardık. Bir de seni Burj Khalifa'nın restoranına çıkarmak isterdim Emre. O da böyle aslında şey, hayatımda bir kere yapabileceğim bir şey. Böyle 122. katta mesela bir restoran var. Ya da 154. katı da bu arada çıkabiliyorsun. Evet. Tabii artık 122'den sonra 122'ymiş, 154'müş, çok fark etmiyor açıkçası ama orada mesela bayağı şehir ayaklarının altında işte bir şeyler yeme içme şansın oluyor. O da çok farklı bir deneyim bence.
Atmosfer miydi ismi? Özgün bizi çıkarmıştı oraya sanırım. Çıkarmıştı sanırım, değil hatta.
Evet, Atmosfer. Evet.
Şimdi bakmıştık. Ama bir şey yememiştik. O garip bir hikaye var orada. Onu sonra anlatırım.
Bir bakıp çıktık.
Ay şey, daha doğrusu dur anlatayım ya da, enteresandı. Özgün rezervasyon yapmıştı bizi oraya. Belli bir saatte gitmemiz gerekiyor. Geç kaldık biz. Ondan sonra Özgün işte evinden çıkıp gidecektik. Taksi bekliyoruz. Taksi yok. Bir tane pembe taksi geldi. Bu arada bana o çok garip gelmişti. Pembe taksi de sadece kadınların binebildiği bir taksi. Ay ama Özgün bir şey...
Hiç görmedim ben. Yani duydum ama hiç, yani havalimanında galiba böyle okunu gördüm ama normal sokakta hiç görmedim.
Ay ben bir de bindim işte. Biz rezervasyon düşecek diye Özgün panik oldu. Sanırım aradı, 15 dakika ileri attık ama yine ona rağmen gecikiyorduk. Başka taksi yok. Hadi binelim falan. Kadın laf etti falan ama hani olmaz bir şeyler diyor. Ona rağmen bindik. Özgün işte drive faster falan diyor böyle. Koşturmalı bir şekilde çıktık biz oraya. Gittik ama oturamadık sonra. Ama mekanı görmüş olduk. Bir de arada pembe taksiye binip şoföre böyle sinir krizi anları yaşatmıştık yani.
Kadın mıydı şoför?
Evet, kadın şofördü. Yani ben bir de kadının yanında falan oturdum. Yani ön koltukta oturdum.
Rezalet.
Yani iyi kabul etti yine. Çünkü büyük olsa normalde hani kabul ettiği bir şey değildir. Setup değildir. Yani biri görse, polis falan görse büyük olasılıkla kadın da biz de ceza alırdı. Bayağı riske, yani rezervasyon uğruna neler yaptık yani düşününce. Bir yandan da çok komik tabii, pembe taksi falan hani çok garip bir konsept bence.
Valla ben pembe taksileri çok duydum ama hiç binme şansım olmadı ama benim yerime sen binmişsin valla Emre, bravo.
Valla yavaştan kapamaya başlıyorum, son sorularıma geçiyorum. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun peki? Aslında bunun cevabını biliyorum ama dinleyenler için.
Yani ben aslında Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum ama benim kendi kişisel sebeplerim var. Ama burada işte tamamen Türkiye'yle bir bağlantım olmadan gelsem ya da işte çift olarak buraya gelsem mutlaka burada kalırdım. O kesin. Çünkü söylediğim gibi aslında hem hayat şartları olarak çok daha iyi şartlarda yaşayabiliyorsun. Hem de uzun vadede aslında hem yatırım yapabiliyorsun. Hem de yani burada aslında Türkler olarak Dubai'de saygı duyulan bir milliyetiz. Öyle söyleyebilirim. Yani sen bunun farklarını aslında kendi gözünde görmüşsündür. Avrupalı birçok insanla da aslında bu konuşmaları yaptın. Türklere karşı bir ön yargı var aslında Avrupa'da. Hep bizim aslında onlara göre daha alt bir milliyet olduğumuz düşünülüyor. Burada tam tersi. Burada daha zeki olan ve daha iyi işler yapan, daha Avrupa görmüş olan taraf biziz. O yüzden de çok daha değerli bir milliyet. Bununla beraber dediğim gibi hem gelirin daha çok artıyor hem de çok rahat bir hayat var. O yüzden yani benim gibi kişisel sebepleri yoksa herkes kalmayı zaten düşünüyor. Birçok böyle burada uzun süre kalmak için lokale geçen ya da işte yatırım yapan, evler alan vesaire insanlar var tanıdığım. Benimle karşılaştırmamak lazım yani.
Peki Türkiye'ye dönünce Dubai ile ilgili neleri özleyeceğini tahmin ediyorsun?
Ya tabii ki var. En çok neyi özleyeceğim? Tabii ki de yani 8 ay boyunca yaz havası olmasını özleyeceğim. Kışın her an denize, havuza girebilmeyi, işte dışarıda rahat rahat oturabilmeyi özleyeceğim. Ve tabii ki de servis sektörünü özleyeceğim. Bu kolaylık, rahatlık hani pek bir yerde bulunmaz. Yani tabii ki de Türkiye'de bulabilirsin. Ama burada hani para vermeden bile her türlü böyle seni krallar gibi ağırlıyor olmaları lüksünü özleyeceğim herhalde.
Simge, sanırım benim soracağım tüm sorular bitti. Konuşacağımız birçok şeyi konuştuk. Aklıma benim şu an ek bir şey gelmiyor. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu yurt dışında yaşamakla da ilgili olabilir, Dubai ile de ilgili olabilir.
Dubai ile ilgili aslında böyle şunu ekleyebilirim. Benim gibi kendi hani ön yargısı olan insanlar varsa, sen özellikle bunu bildiğin için hani üzerine basarak söylüyorum. Aslında çok sıcak ya da işte böyle daha geri kalmış, daha böyle şeriat ülkesi vesaire gibi düşünen birçok insan olabilir. Ama bence tam tersi, hem çok daha Avrupa'yı bir hayat var hem de dediğim gibi yaşam şartları çok çok iyi. Buraya gelmeyi düşünenler varsa hani mutlaka değerlendirsin ve bence Avrupa'ya kıyasla da güzel bir alternatif diye düşünüyorum burası için. Ve gelmek isteyenler varsa hem senin üzerinden hem de bana istediği her şeyi sorabilir.
Bir anda mesajlar yağmaya başlıyormuş.
Seve seve her zaman.
Dediğim gibi Filipinli işte. Çok her zaman güler yüzlü. Çok teşekkür ederim Simgeciğim. İyi ki katıldın.
Ben teşekkür ederim Emre. Seninle her zaman olduğu gibi böyle keyifli bir şekilde konuşmak çok çok güzeldi. Ve umarım buraya gelmek isteyen arkadaşlar varsa onlara da bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.
Bence oldun. Çok sağ ol. Görüşürüz.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.